Ayrım 2, sayfa 9. Ön söz. Dipnot. Bu ön söz eşim Rowena R. Anspecher ile birlikte hazırlanmıştır. Tüm çalışmalarımda olduğu gibi buradaki sonsuz ve olmazsa olmaz yardımını büyük bir şükranla anıyorum. Nevroz sorunları esas itibariyle vakaların bir derlemesidir. Adler'in çalışmaları ile ilk kez tanışanlar için uygun bir kitaptır. Bu kitabın daha iyi anlaşılması ve öneminin tam olarak değerlendirilmesi için Adler'in bireysel psikolojisinin ana hattı aracılığıyla bu metne temel bir dayanak vermek gerek. Adler'in vaka raporlarının arasına kuramının hemen hemen her yönüne ilişkin açıklamalar serpiştirme alışkanlığı olduğundan, ana hattımızı hemen hemen her noktadan eldeki metinden alıntılarla desteklemek mümkün olacaktır. Bu ön sözde A. Adler'in çalışmalarının önemi, B. kişilik kuramı, C. ruh sağlığı, nevroz ve psikoterapi ile ilgili görüşleri irdelenecek, D. yaşamına dair kısa alıntılar olacak ve E. eldeki kitap tanıtılacaktır. A. Adler'in çalışmalarının önemi. Adler'in günümüzdeki önemi onun kapsamlı bir kişilik, psikolojik bozukluklar ve psikoterapi kuramı geliştirmedeki öncülüğünden kaynaklanmaktadır. Adler'in kuramı Freud'a olan övgünün doruğa ulaşmasından çok önce ve Freud'un sonraki gelişimiyle aynı anda Freud'un görüşlerine bir alternatif oluşturmuştur. Freud'a alternatifler son yıllarda onun sistemini yetersiz bulan birçokları tarafından başka şekillerde açıklandı. Bu gelişmeler varoluşçu psikoloji ve psikiyatri, müşteri merkezli danışmanlık, hümanist psikoloji, psikolojide üçüncü güç, fenomenolojik psikoloji, sosyal psikiyatri, uysal duygusal psikoterapi, yeni Freudcu eğilimler, ego psikolojisi olarak ve daha başka adlarla bilinirler. Freud'dan ayrıldıkları yönler bakımından hepsi Freud'un temel varsayımlarından çok Adler'inkilerle çok daha kolay uzlaştırılabilirler. Adler'i bilmek tüm bu gelişmelere iyi hazırlanmak demek. Çağdaş psikolojik düşüncenin gelişiminde Batı dünyasının önce Freudcu evrenin içinden geçmesi gerekiyordu. Tıpkı Adler'in de kısa bir süre için bunu yapmış olduğu gibi. Freud'dan 14 yaş genç olan Adler, 1902 ve 1911 yılları arasında Freud'un çevresinin önde gelen bir üyesiydi. Ama daha sonra birçoklarının da yaptığı gibi Freud'dan kendisini koparan ilk o olmuştu. Ancak Freud'un etkisi canlandırıcı ve verim sağlayıcıydı. Artık Freudçu sonrası döneme girmiş olduğumuz gittikçe artan bir sıklıkta dile getirilirken Adler'e olan takdir ve ilgi aynı oranda artmaktadır. Freud sözün gelişi yarı yol istasyonu temsil etti. Başlangıçta devrimci ve güç görünen kuramları aslında bilimsel ve o sırada egemen olan bazı popüler düşüncelerle de ilişkili olarak Adler'in düşüncelerinden daha tutucuydular ve anlaşılmaları daha kolaydı. Freud hastalarının her sözcüğünü dinlemesi bakımından dönemine göre devrimciydi. Ruhsal rahatsızlık bulmacasını çözmek için bunun değerli bir bilgi olduğunu biliyordu. Ama hastanın içsel psikolojik dünyasının eninde sonunda onun geçmişinde yatan nesnel nedenlerce saptandığına kesinlikle inandığından bilimsel yönden tutucuydu. Freud keşfetmişti. Ettiğine inandığı ve her türlü insan davranışı için geçerli saydığı çok sayıdaki itki, evre, alan ve mekanizmayı belirten büyük ve yeni bir sözlükçe yaratmış olması bakımından bir güçtü. Oysa tüm bunların ruh hastalıklarına tıpkı bedensel hastalıklarda olduğu gibi bireyin denetimi ötesindeki güçlerin neden olduğunu öne süren eski düşünüş tarzlarına hala benzemesi yönünden anlaşılması nispeten kolaydı. Adler'in yaptığı gibi bireyin bu denli geniş kapsamlı sonuçları olan içsel psikolojik dünyasının nesnel olarak etkilenmediğini, bunun eninde sonunda bireyin kendi yaratışı olduğunu ve yaşam tarzını göreceli olarak nesnel etkilerin değil de bir hayli öznel olan amaç ve değerlerin belirlediğini ilan etmek bilimsellik yönünden daha devrimciydi. Ayrıca bireyin kendisinin yarattığı ya da kabul ettiği amaçlardan ve değerlerden epey habersiz olabileceklerini kabul etmek, bireyin bilinçli benliğini denetleyen bir bilinç dışının piyonu olduğunu kabul etmekten daha zordu. Freud'un ve Adler'in düşünce tarzlarındaki temel farklılık, ilkinin insanın psikolojik işleyiş biçimi kavramının eski fiziksel bilimlere göre şekillendirilmiş olması, ikincisinin ise biyolojik bilimlere göre, yaşam bilimlerine göre şekillendirilmiş olmasıdır. İlkinde mekanik, elementarist ve belirlenimci bir yönelim yeterliydi. Ama ikincisinde yaşama özgü olan anlayış ile örgütsel ve birlikçi görüşün daha verimli olduğu, bugün geniş çapta kabul edilmiştir. Bu gibi bir görüş yalnızca geçmişteki nesnel belirleyicileri göz önüne almakla kalmaz, yaşamın durmak bilmez ileriye doğru atılış gücünü de en önemli belirleyici etmen kılar. Bu gücün hala açıklanmamış olmasına ve belki de sonsuza dek böylece kalacak olmasına karşın, yanlış bir bilimsel ideal uğruna onu göz ardı etmektense, önemseyerek dikkate almak daha bilimsel bir yaklaşımdır. Ve Sinnott'un defalarca açıkladığı gibi biyoloji sorunlarına teolojik bir görüş noktasından yaklaşmak bilimsel yönden verimlidir. Dipnot, Sinnott, E ve Hücre ve Ruh, Amacın Biyolojisi. Chapel Hill, NC, University of North Carolina Press. Eğer organizmik, holistik bakış açısı genel olarak biyoloji için daha yeterli ise, bu yaşamın en yüksek tezahürü ile ilgili bilim için özellikle geçerli olmalıdır, insan psikolojisi. Adler o zaman bugünkü kadar iyi tanımlanmamış olan bu görüş noktasını benimsedi. Bunun pratik önemi bireyin tümüyle dış güçler tarafından değil de büyük ölçüde öz belirlenmiş olarak anlaşılmasıdır. Bu gibi bir kavram psikoterapide özellikle yararlıdır çünkü hastaya değişmesine olanak sağlayan bir özgürlük ve iyimserlik duygusu verir. B. Kişilik kavramı. Adler'in bireysel psikoloji diye adlandırdığı psikolojinin temel ilkeleri aşağıdakiler olarak kabul edilebilir. 1. Bireyin birliği. İncelenecek birim, bireysel kişi ve onun yaşama biçimidir. İtkiler, duygular, kültürel deneyimler gibi insanlar arasında gözlemlenebilen tüm genel benzerlikler, bireyin organizasyonunun, yaşam tarzının, yaşam planının emri altına verilmiş olarak anlaşılmalıdır. Gestalt psikolojisinde tüm figürün organizasyonunun, parçaların algılanma, biçimini belirlemesi gibi, bireysel psikolojide de tüm kişinin organizasyonu onun kısmi işlevlerini etkileyecektir. Ama Gestalt psikolojisinin ötesinde Adler bireyi amaç yönelimli olarak ve nevrotik semptomlar dahil tüm kısmi işlevlerin genel amaca hizmet ediyor olması şeklinde algılar. Bu anlayışın önemli sonuçlarından biri, Freudçu bilinç dışı antitezinin ve iç kişisel (parantez içinde interpersonal) çatışmalar kavramının ortadan kalkmasıdır. Bilinç dışı bireyin amaçlarına en az bilinç kadar hizmet eder. Bilinç dışı bireyi yönetmeye çalışan ve bu arada bireyin onu bastırmaya çalıştığı nispeten özerk bir fonksiyon değildir. Bireysel psikoloji bilinçte ve bilinç dışında ayrı ve çatışan varlıkları değil, tek ve aynı gerçeğin bütünleyici ve işbirliği içindeki parçalarını ayırt eder. Bilinçliliği bir bireyin varlığının sanki iki rakip yarısıymış gibi bilinç dışının karşısına çıkaramayız. Bilinçli yaşamı anlamakta başarısız olduğumuz anda bilinçli yaşam bilinç dışı durumuna gelir. Ve bilinç dışı bir eğilimi anlar anlamaz o zaten artık bilinçli olmuştur. Yalnızca psikolojik değil, organik fonksiyonlar da yaşam tarzına tabi olmuşlardır. Oysa her ikisi de başlangıçta onun oluşumunda etkin faktörlerdi. Organik fonksiyonlar yaşam tarzı tarafından yönetilirler. Bu özellikle akciğerler, kalp, mide, salgı organları ve cinsel organlarda böyledir. Bu fonksiyonların bozukluğu bir bireyin amacına ulaşmak için tuttuğu yolun yönünü ifade eder. Organlar kendilerine özgü anlamlı bir dille bireysel bütünlüğün amacını dışa vurduklarından bu bozuklukları organ diyalekti ya da organ dili olarak adlandırdım. Cinsel organların diyalekti özellikle anlamlıdır. Bana soru soranlar çoğu zaman cinsel dürtünün merkez güdü olduğuna inandırılarak yanıltılmışlardır. Bizim deneyimimiz cinsel öğelerin bireyin yaşam tarzıyla ilişkili olmadıkça yanlışsız olarak tahmin bile edilemeyeceğidir. Her cinsel ve bedensel işlevi mutlaka kalıtımsal malzeme tarafından koşullandırılacağını tartışmıyoruz. Ama tüm ruhsal aktivitede gördüğümüz belirli bir amaca ulaşmak için bu malzemenin kullanılma şeklidir. Birey kendisine karşı bölünmemiştir. O çatışan güçlerin muharebe alanı değildir. İçsel çatışmalar gibi görünenler durumun ortaya koyduğu seçenekler arasından seçme özgürlüğü ve zorunluluğu dahil kişinin öz belirlemesinden türer. Buna hatalar yapma özgürlüğü de dahildir. Aşağıdan yukarıya doğru çalışan ve aşağılık ifade eden ama bir üstünlükle dengelenen tüm bu zihinsel süreç ikirciklik değil, dinamik bir birliktir. Yalnız bu bir bütün olarak anlaşılmadığı takdirde iki çelişen ve savaşan varlık olarak görülür. 2. Birimsel motivasyon. Birleşmiş bir bütün, bir organizma olarak birey çeşitli etkiler ya da güdüler tarafından belirlenmiştir. Oysa tüm öteki güçlerin yalnızca kısmi ve ikincil yönler olduğu tek bir dinamik güç vardır. Bu, yaşamın gelişmesi ve ileriye doğru hareketinden türer. Bu, ileri doğru genel bir çabalamadır. Adler'den bu yana egemen bir güdünün tanınması tüm organizmik psikolojiler için geçerlidir. Son zamanlarda bu alanda çalışanlar tarafından seçilen adlar şunlardır. Öz güncelleme, öz yayılma, öz tutarlılık, yeterlik. Adler sonunda kusursuzluk için çabalama, tamamlanma, üstesinden gelme ya da başarı amacından söz etti. Adler bu kitapta yaşamın güçlüklerinin üstesinden gelmek için çabalamaktan, ruhun yukarı doğru çabalarından, üstünlük için çabalamadan ya da çoğunlukla bir üstünlük amacından söz eder. Üstünlük başkalarına karşı kişisel bir üstünlük ya da genel güçlüklere karşı bir üstünlük olabilir. Bu kusursuzluk tamamlanış ya da yeterli olma anlamındadır. Birincisi ruh hastalıklarıyla, ikincisi ise ruh sağlığıyla ilişkilidir. Burada ortaya bir sorun çıkar. Adler'in kuramsal yazıları organ eksikliği kavramıyla ve bunun dengelenmesiyle başlamış ve bundan hemen sonra Adler dinamik güç olarak aşağılık duygularını vurgulamıştır. Bu kitapta dikleşme bozukluğu duyusunun ya da aşağılık duygusunun bireysel psikolojinin kök kavramı olduğunu görürüz. Kısa bir süre sonra herkes de az veya çok üstünlük amacına yönelik dengeleyici bir çabayla birlikte aşağılık duygusu olduğunu anlarız. Sorun şudur, hangisi önce gelir, aşağılık duygusu mu yoksa çabalama mı? Aşağılık duygularını öne koyan bir motivasyon kuramı yalnız Maslow'un eksik motivasyon olarak adlandırdığı tanımı içerecektir. Dipnot, Maslow, A.H. Eksiklik motivasyonu ve büyüme motivasyonu. Parantez içinde 1955. Tower, A Psychology of Being. De, parantez içinde benlik psikolojisine doğru. Princeton, N.J. Van Nostrand, 1962, sayfa 1941. Bu yönden dengeleme aslında itki azalmasına koşut bir yapıdır. Bir aşağılık konumu olan eksiklik duygusu olmadan çabalama olmayacaktır. Adler bu konuda hiçbir zaman açık olmamasına karşın son yazılarında sıralamayı sessizce değiştirmiş, çabalamayı öne almıştır. Ulaşılamaz ideal kusursuzlukla kıyaslandığında birey sürekli olarak bir aşağılık duygusuyla dolar. Bu aşağılık duygusu onu motive eder. Kusursuzluk mücadelesi içinde kişi her zaman ruhsal bir heyecanla doludur ve kusursuzluk hedefi önünde kendini huzursuz hisseder. Dipnot Adler, A. Alfred Adler'in Bireysel Psikolojisi, New York, Basic Book, 1956, sayfa 23 ve 28. Bu kuramın büyük bir gelişmesidir. Yalnızca büyüme motivasyonu, parantez içinde Maslow, kavramına yer açmakla kalmaz, çabalamanın önceliği bunun genel büyümenin ve yayılma hareketinin insancıl bir tezahürü olduğunun düşünülmesine olanak verir. Bu da yaşamın tümüne ait bir özelliktir. Ayrıca bebekte evrensel olarak birincil bir aşağılık duygusunu kanıtlamak olası değildir. Bu doğrudan gözlemlenemez ya da iç gözlem yoluyla araştırılamaz. Yalnızca bir varsayımdır. Oysa bebekte başarı ya da yeterlik için çalışma kolaylıkla gözlemlenebilir. Dipnot White R.W. Adler ve Ego Psikolojisinin Geleceği 1957. Bireysel Psikolojide Denemeler. Editörler K.A. Adler ve Danica Deutsch, New York, Grove Press 1956, sayfa 437-454. Adler'in öldüğü yıl yayımlanmış bireysel psikolojinin temel varsayımlarını özetleyen bir yazısında aşağılık duygusundan söz bile edilmemiştir. Dipnot: Adler, İnsanlığın İlerlemesi 1937, Bireysel Psikolojide Denemeler, Editörler K.A. Adler ve Danica Deutsch, New York, Grove Press 1959, sayfa 38. Bu, düşük öz saygıyla birlikte güçlü aşağılık duygularının da temel faktör olarak ruhsal rahatsızlıklar psikolojisindeki yerini korumadığı anlamına gelmez. Bu yalnızca aşağılık duygularının artık birincil olarak dikkate alınmadığı, başarı için engellenmiş bir çabanın doğal sonucu olduğu anlamına gelir. Ayrım 2'de geçen yabancı sözcüklerin yazılışları. Synod, S-I-N-N-O-T-T, University of North Carolina Press, U-N-I-V-E-R-S-I-T-Y-O-F-N-O-R-T-H-C-A-R-O-L-I-N-A-P-R-E-S-S, Tower of Psychology of Pain, TOVARDAPSYCHOLOGYOFBEING, Princeton, PRINGETON, Von Nostrand, VANNOSTRAND, Basic Book, BASIC BOOKS, White, WHITE, Danica Deutsch, DANICA DEUTSCH, Grove Press, GROVE PRESS.